Ayrım 34.
Saray sakinlerinin aynanın ve resimlerin cilvelerine alıştıkları bir zamanda, parasının gücünden çok koruyucu kanatlarının şefkatiyle pavyonu sık sık şereflendiren Beyoğlu komiseri, birinci duvarda karanlık bir sokakta eli tabancayla resmedilmiş kabak kafalı karanlık kişiyle aynada göz göze geldiğinde, onun yıllardır çözümlenememiş ünlü Şişli Meydanı cinayetinin katilinin ta kendisi olduğunu anlamış, duvara aynayı yerleştiren sanatçının esrarı bildiğini ileri sürüp kimliği konusunda soruşturmaya girişmişti. Kaldırımlardan akan kirli suların köşe başlarındaki ızgaralara bile ulaşamadan buharlaştığı sıcak bir yaz gününün yapış yapış gecesinde, babasının Mercedes'ini park edilmez zayfasının önüne bırakan bir ağaoğlu, aynada gördüğü İstanbul'un bir kenar mahallesindeki halı dokuyan iyi ev kızının yıllardır arayıp da bulamadığı gizli sevgilisi olduğunu hükmetmiş. Ama resmin kendisine döndüğünde orada babasının köylerinin birinde yaşayan mutsuz ve renksiz kızlardan biriyle karşılaşmıştı yalnızca. Daha sonraki yıllarda Kadillan'ı atını sürer gibi boğazın akıntısına sürerek dünyanın içindeki diğer dünyayı keşfedecek patron için ise bütün bu tatlı şakalar, hoş rastlantılar ve dünyanın içindeki esrar ne resmin ne de aynanın birer oyunuydu. Esrardan ve rakıdan kafaları bulan müşteriler mutsuzluğun ve hüznün bulutlarına çıktıkları bir ara kafalarının içindeki eski ve mutlu bir dünyayı keşfediyorlar. Bu kayıp cennetin esrarını bulmanın çocuksu sevinci içinde hayallerindeki muammaları gözlerinin önündeki suretlerle karıştırıyorlardı. Bu sağlam gerçekçiliğine rağmen ünlü haydutun pazar sabahları yorgun anneleri kendilerini sinemaya götürsün diye bekleyen pavyon kadınlarının çocuklarıyla birlikte tıpkı gazetelerin pazar ekindeki bilmeceyi çözer gibi iki resim arasındaki yedi farkı bulalım oyununa neşeyle katıldığı da görülmüştü. Ama farklar, anlamlar, şaşırtıcı değişiklikler yedi değil sonsuzdu. Çünkü birinci duvardaki İstanbul resmi her ne kadar teknik açıdan at arabası ya da panayır resimlerini hatırlatıyorsa da ruh açısından gölgeli karanlık ve ürpertici gravürleri konunun ele alınışı bakımından da zengin bir freski çağrıştırıyordu. Bu freskin üzerindeki iri bir kuş aynada efsanevi bir kuş gibi ağır ağır kanat çırpıyor, eski ahşap konakların boyasız cepheleri aynada korkunç yüzlere dönüşüyor, bayram yerleri, atlı karıncalar aynada kıpırdanıp renkleniyor, bütün o eski tramvaylar, at arabaları, minareler, köprüler, katiller, muhallebiciler, parklar, kıyı kahveleri, şehir hatları vapurları, yazılar, sandıklar, bambaşka bir alemin işaretleri olup çıkıyorlardı. Ressamın tatlı bir şakayla kör bir dilencinin eline tutuşturduğu bir kara kitap, aynada ikiye ayrılmış, iki anlamlı, iki hikayeli bir kitaba dönüşüyor, birinci duvara dönüldüğünde kitabın baştan sona tek bir kitap olduğu, esrarının da içinde kaybolduğu anlaşılıyordu. Panayırlardaki eski eserlerinin anılarıyla ressamın birinci duvara kırmızı dudaklı, baygın bakışlı, iri kirpikli resmini çizdiği sinema yıldızımız, aynada bütün bir milletin yoksul düşmüş iri göğüslü anasına dönüşüyor, İlk duvara dönen bulutlu bakışlar, ananın ana değil, yıllardır yatılan evli karı olduğunu dehşet ve zevkle fark ediyordu. Ama sarayın ziyaretçilerini asıl dehşete düşüren şey, ressamın eserinin her yerine kıpır kıpır yerleştirdiği o bitip tükenmeyecek gibi çoğalan insanların, köprüleri dolduran korkunç kalabalıkların aynadaki yüzlerinde beliren yeni anlamlar, tuhaf işaretler, bilinmeyen dünyalardı. Resme bakıldığında dertli, kederli, sade bir vatandaş olarak ya da hayatından memnun, çalışkan ve fötr şapkalı bir kişi olarak görülen birinin yüzünün, aslında aynada gözüktüğü gibi bir haritanın, bir esrarın ya da kaybolmuş bir hikayenin izleriyle kaynaştığını sezmek, kadife koltuklar arasında gidip gelen ve bir ileri bir geri yürürken kendi görüntüsünün de aynanın içine yerleştiğini anlayan kafası bulutlu saray ziyaretçisinde, kendisini de pek az seçkin kişinin bildiği bir sırrın farkına varmış biri olduğu hayalini uyandırdı. Konsomatrislerin paşa gibi davrandıkları bu kişilerin resmin ve aynanın arkasındaki sırrı çözene kadar rahat durmadıkları, esrara, muammaya bir çözüm yakıştırana kadar nice yolculukları, serüvenleri, kavgaları göze aldıkları herkesçe bilinirdi. Yıllar sonra pavyon patronunun boğaz sularının bilinmezliği içinde kaybolmasından da yıllar sonra, gözden düşen pavyona gelen Beyoğlu komiserinin de bu huzursuz kişilerden biri olduğunu yaşlı konsomatrisler kederli yüzünden hemen anladılar. Eski ve ünlü Şişli Meydanı cinayetinin sırrını çözmek için yeniden aynaya bakmak istiyormuş bu adam. Ama bir hafta önce kadın ya da para meselesinden çok, işsizlik ve iç sıkıntısından çıkan bir kabadayı kavgasında iri aynanın kavgacıların üzerine şangırdayarak parça parça inip kırıldığını söylemişler ona. Böylece emekliliğin eşiğindeki komiser cam kırıkları arasında ne faili bilinmeyen cinayeti ne de aynanın arkasındaki sırrı anlayabilmiş. 15. Bölüm Hikayeci Değil Hikaye. Benim yazı yöntemim, beni kim dinliyor diye meraklanmaktan çok yüksek sesle düşünmeye ve kendi keyiflerimi izlemeye dayanır. De Quincey. Telefondaki ses, Alaaddin'in dükkanının önündeki buluşmanın kararlaştırılmasından az önce Galip'e Celal'in 7 telefon numarasını yazdırmıştı. Galip, Celal ile Rüya'yı bu telefonlardan birinde bulacağından o kadar emindi ki, gözlerinin önünde Rüya ve Celal'i yeniden görebileceği sokaklar, apartman daireleri ve kapı eşikleri canlanıyordu. Onları görür görmez Celal ile Rüya'nın anlatacakları gizlenme nedenlerini ilk cümlesinden başlayarak bütünüyle mantıklı ve haklı bulacağını biliyordu. Celal ve Rüya'nın şöyle diyeceklerinden de emindi. Galip, biz de seni çok aradık ama evde de yazıhanede de yoktun. Nerelerdeydin? Galip saatlerdir oturduğu koltuktan kalktı, Celal'in pijamalarını çıkardı, yıkandı, tıraş oldu, giyindi. Aynada yüzüne bakarken üzerinde açıkça seçebildiği harfler ne esrarengiz bir kumpasın ya da delice bir oyunu uzantısı ne de kendi kimliği konusunda kuşkular uyandırabilecek bir görsel yanılsama olarak gözüktü. Bir eşini Silvana Mangano'nun kullandığı pembe lüks sabunu ya da aynanın önündeki eski tıraş bıçağı gibi harfler de gerçek bir dünyanın parçasıydılar. Kapının altından atılmış Milliyet gazetesinde Celal'in köşesinde yayımlanan kendi cümlelerini bir başkasının cümleleriymiş gibi okudu. Celal'in resminin altında yayımlandığına göre Celal'in cümleleri olmalıydı bunlar. Öte yandan Galip bu kelimeleri kendisinin yazdığını da biliyordu. Bu durum ona çelişkili değil, tam tersine anlaşılabilir dünyanın bir uzantısı olarak gözüktü. Elindeki adreslerin birindeki bir evde Celal'in kendi köşesinde yayımlanan bir başkasının yazısını okuyuşunu hayal etti. Ama Celal'in bu durumu bir saldırı ya da sahtekarlık olarak görmeyeceğini tahmin edebiliyordu. Büyük bir ihtimalle yazının kendi eski bir yazısı olmadığını bile çıkaramayacaktı. Ekmek, tarama, dil ve muzla karnını doyurduktan sonra gerçek dünya ile olan bağlarını daha da sağlamlaştırmak için yarıda bıraktığı işlerini yoluna koymak istedi. Birlikte bazı siyasi davalara baktıkları bir avukat arkadaşını aradı. Acil bir yolculuk yüzünden günlerdir İstanbul dışında olduğunu söyledikten sonra bir davada işlerin her zamanki gibi ağır gittiğini, bir başka siyasi davada ise kararın açıklandığını ve müvekkillerinin gizli komünist örgüt kuranlara yataklık etmekten 6'şar yıla mahkum olduklarını öğrendi. Az önce okuduğu gazetede bu habere kendisiyle hiçbir ilişkisini kuramadan bir göz attığını hatırlayınca öfkelendi. Kime, hangi gerekçeyle duyduğunu açık seçik çıkaramadığı bir öfkeydi bu. Yapılacak en doğal şey buymuş gibi kendi evine telefon etti. Rüya çıkarsa diye düşündü, ona da ben bir oyun oynayayım. Sesini değiştirip Galip'i arayan biri olduğunu söyleyecekti. Ama telefon açılmadı. İskender'i aradı. Ona Celal'i bulmak üzere olduğunu anlatacak, İngiliz televizyoncularının daha ne kadar İstanbul olacaklarını soracaktı. Bu son geceleri dedi İskender, yarın sabah erkenden Londra'ya gidiyorlar. Galip Celal'i bulmak üzere olduğunu anlattı. Celal de önemli bazı konularda açıklama yapmak için İngiliz televizyoncularla görüşmek istediğini söylemişti. Bu görüşmeye o da çok önem veriyordu. O zaman ben bu akşam için onları kesin ayarlayayım dedi İskender. Onlar da çok istiyorlar çünkü. Galip şimdilik burada olduğunu söyleyerek ahizenin üzerinden okuduğu telefon numarasını İskender'e verdi. Hali halanın numarasını çevirdi. Sesini değiştirip kalınlaştırarak Celal Bey'i bugünkü yazısından dolayı kutlamak isteyen sadık bir okuru ve hayranı olduğunu açıkladı. Düşünüyordu. Rüyadan ve kendisinden haber alamadıkları için karakola gitmişler miydi? Yoksa hala İzmir'den dönmelerini mi bekliyorlardı? Ya da Rüya onlara uğrayıp her şeyi anlatmış mıydı? Bütün bu arada Celal'den hiç ses çıkmış mıydı? Hale Hala'nın Celal Bey'in burada olmadığını, gazeteden aramasını söyleyen ağırbaşlı sözleri bu sorulara bir açıklık getirecek gibi değildi hiç. Saat 2:20 geçe Galip kişiliklerin son sayfasındaki 7 telefon numarasını bir bir aramaya başladı. Bu 7 numarada hiç tanımadığı ailelerin ve herkesin tanıdığı geveze çocukların, kaba ve cırlak sesli amcaların, kebapçı dükkanlarının, telefonlarının eski sahiplerini hiç mi hiç merak etmemiş ukala emlakçıların, 40 yıldır aynı telefonun sahibi olduğunu söyleyen hanımefendi bir terzinin ve akşam eve geç dönen yeni evlilerin oturduğunu anladığında saat 7 olmuştu. Telefonlarla boğuşurken bir ara kara ağaçtan dolabın alt raflarında daha önceden karıştırıp ilgilenmediği eski kartpostallarla dolu bir kutunun dibinde 10 tane fotoğraf bulmuştu. Bir boğaz gezintisinde Emirgan'daki ünlü çınar ağacının altındaki kahvede kravatlı ceketli Melih amca gençliğinde Rüya'ya benzeyen güzel Suzan yenge ve Celal'in peşine taktığı tuhaf bir arkadaşı değilse Emirgan caminin imamı olabilecek biriyle birlikte 11 yaşındaki Rüya Celal'in elinde olduğu anlaşılan fotoğraf makinesine merakla bakıyor. Üzerinde ilkokul 2'den 3'e geçtiği yaz giydiği askılı elbise, Rüya Vasıf ile birlikte Hale Hala'nın 2 aylık kedisi Kömür'e akvaryumdaki balıkları gösterirken, Esma Hanım bir yandan ağzında sigara olduğu için gözlerini kısarak onlara gülüyor, öte yandan da görüş açısına girip girmediğinden emin olamadığı fotoğraf makinesinden korunmak için eliyle başörtüsünü düzeltiyor. İlk evliliğin birinci yılında annesini, amcalarını, halalarını pek arayıp sormayan devrimci ve bakımsız Rüya, bir kış günü, şeker bayramı da hep birlikte yenen öğle yemeğini tek başına da olsa ansızın yetişip karnını iyice doyurduktan sonra, üzerine çöken yorgunlukla uzandığı babaannenin yatağında, tıpkı 7 gün 11 saat önce Galip'in onu en son gördüğü durumda bacaklarını karnına çekmiş ve başını diklemesine yastığa gömmüş olarak mışıl mışıl uyuyor. Şehri Kalp apartmanının kapısının önünde poz vermek için dizilmiş bütün aile ve kapıcı İsmail ile Kamer Hanım fotoğraf makinesine bakarlarken saçları kurdelalı Rüya, Celal'in kucağından bugün çoktan ölmüş olması gereken kaldırımdaki bir sokak köpeğini seyrediyor. Suzan yenge, Esma Hanım ve Rüya, kız lisesinden ta Alaaddin'in dükkanına kadar Teşvikiye Caddesi'nin iki kaldırımı boyunca dizilmiş kalabalıkla birlikte fotoğrafta arabasının burnu kadar kendisi de gözükmeyen Di Golo'nun geçişini seyrediyorlar. Annesinin üzeri pudralıklar, krem perde ev tüpleri, gül suyu ve kolonya şişeleri, pompalı parfümler, törpüler ve saç tokalarıyla kaplı tuvalet masasına oturan Rüya, aynanın kanatlarını açıp kısa saçlı başını arasına sokunca 3, 5, 9, 17 ve 33 tane Rüya oluyor. Fotoğrafının çekildiğini bilmeyen 15 yaşındaki Rüya, yanında bir kase leblebi, üzerinde basmadan kolsuz bir elbise, açık pencereden üzerine güneş vuran bir gazeteye eğilmiş, yüzünde Galip'e her zaman dışarıda bırakıldığını korkuyla sezdiren bir ifadeyle, bir yandan saçlarını çekiştiriyor, bir yandan da silgisini ısırdığı kalemle bilmece çözüyor. Galip'in ona son doğum gününde aldığı Hitit güneşini boynuna taktığına göre en çok 5 ay önce Galip'in saatlerdir içinde gezindiği odada, Galip'in az önce konuştuğu telefonun yanı başında, Galip'in şimdi oturduğu koltukta oturan Rüya mutlu bir kahkaha atıyor. Yolculuklarda iyice alevlenen anne baba kavgaları yüzünden kederlenen Rüya, Galip'in nerede olduğunu çıkaramadığı bir kır lokantasında surat asıyor. Liseyi bitirdiği yıl gittiği Kilyos plajında arkasında köpüklü deniz, yanında kendisinin olmayan ama kendisininmiş gibi güzel kolunu selesine dayadığı bir bisiklet, üzerinde apandisit ameliyatının dikiş izlerini, bu izlerle göbek çukur arasındaki mercimek büyüklüğündeki iki ikiz beni ve ipek teni üzerinde kaburgalarının belli belirsiz gölgesini açıkta bırakan bir bikini, elinde fotoğraf bulanık çıktığı için değil, Galip'in gözyaşlarından başlığını okuyamadığı bir dergi, Rüya neşeli olmak istiyor. Ama esrarını fotoğraflara bakan kocasının hiçbir zaman anlayamadığı bir keder ve hüzünle gülümsüyor. Galip gözyaşlarıyla esrarın içindeydi şimdi. Sanki bildiği ama bildiğini bilmediği bir yerdeydi. Daha önceden okuduğu ama okuduğunu unuttuğu için heyecanını hissettiği bir kitabın sayfaları arasında gibi. Hem duyduğu felaket ve yokluk duygusunu daha önceden hissetmiş olduğunu, hem de bu acının insanın hayatta bir kere hissedebileceği kadar güçlü olduğunu biliyordu. Hem içinde hissettiği aldatılışın, yanılsamanın ve kaybın acısını başka kimsenin başına gelmeyecek kadar kendine özgü buluyor, hem de bunun bir başkasının bir satranç oyununu tasarlar gibi önceden hazırladığı bir tuzağın sonucu olduğunu seziyordu. Rüyanın fotoğraflarına damlayan gözyaşlarını silmiyor, burnundan nefes almakta zorlanıyor, yerinden hiç kıpırdamadan koltukta oturuyordu. Dışarıdan Nişantaşı meydanından cuma akşamının sesleri geliyordu. Dolu otobüslerin yorgun motorlarından, trafik sıkıştığında kornaları körlemesine çalınan arabalardan, köşedeki sinirli polisin düdüğünden, pasaj girişlerinde plak ve kaset satan dükkanların hoparlörlerinden ve kaldırımları dolduran kalabalıktan gelen sesler, yalnız pencereleri değil, odadaki eşyaları da arada bir belli belirsiz çıtırdatıyordu. Odanın içindeki bu çıtırtılara dikkat kesildiğinde Galip, mobilyaların ve eşyaların herkesin paylaştığı günün ve çevrenin dışında kendi özel bir dünyaları ve zamanları olduğunu hatırladı. Aldatılmak, aldatılmaktır dedi kendi kendine. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki kelimeler anlamdan ve acıdan arındılar da hiçbir şeyi işaret etmeyen seslere ve harflere dönüştüler. Hayal kurdu. Burada bir odada değildi, cuma akşamı kendi evlerinde Rüya ile birlikteymişler. Bir yerde karın doyurduktan sonra Konak sinemasına gideceklermiş. Dönüşte gazetelerin meyhane baskılarını alırlar, evde gazetelere ve ellerindeki kitaplara gömülürlerdi. Düşlediği başka bir hikayede ise birisi, hayalet yüzü birisi şöyle diyordu. Ben yıllardır senin kim olduğunu biliyorum ama sen beni tanımıyorsun bile. Bunu söyleyen hayaletimsi adamın kim olduğunu hatırladığında onun yıllarca kendisini gözetlediğini anlıyordu. Sonra adamın Galip'i değil Rüya'yı gözetlediği anlaşılıyordu. Bir zamanlar bir iki kere Rüya ile Celal'i gizlice gözetlemiş ve hiç beklemediği bir şekilde korkmuştu. Sanki ölmüşüm de benden sonra hayatın nasıl sürdüğünü uzaktan acıyla gözetliyormuşum. Celal'in masasına oturup bu cümleyle başlayan bir köşe yazısını hemen yazdı ve Celal'in imzasıyla imzaladı. Birisinin kendisini gözetlediğinden emindi. Birisi değilse bile en azından bir gözün. Nişantaşı meydanında duyulan gürültünün yerini yavaş yavaş bitişikteki yapılardan gelen bir televizyon uğultusu alıyordu. İki yanındaki duvarlar arasından 8 haberliğinin sinyal müziği işitince Galip bütün İstanbul'un yemek masaları çevresinde toplandığını ve 6 milyon kişinin televizyona bakmakta olduğunu anladı. İçinden 31 çekmek geldi. Daha sonra hayal ettiği o gözün sürekli varlığından huzursuzluk duydu. Kendisi yalnızca kendisi olabilmek için öyle şiddetli bir istek duydu ki odadaki eşyayı kırıp dökmek, kendini bu duruma düşürenleri öldürmek geldi içinden. Telefonu fişinden çekip pencereden atmayı düşünüyordu ki araç çaldı. İskender'di. İngiliz televizyoncularla görüşmüştü. Çok heyecanlanmışlardı. Bu akşam Pera Palas'ta otel odasında çekim yapmak için Celal'i bekliyorlardı. Galip Celal'i bulmuş muydu? Evet, evet, evet dedi Galip. Kendi öfkesine kendi de şaşarak. Celal Hızır çok önemli bazı açıklamalar yapacak. Saat 10'da Pera Palas'ta olacağız. Telefonu kapadıktan sonra korkuyla mutluluk, huzurla telaş, intikam duygusuyla kardeşlik sevinci arasında gidip gelen bir heyecana kaptırdı kendini. Defterler, kağıtlar, eski yazılar, gazete kesikleri arasında acele acele bir şeyler aradı ama ne aradığını kendi de bilmiyordu. Yüzündeki harflerin varlığını kanıtlayacak bir belirti. Ama harfler de, anlamları da başka bir kanıt gerektirmeyecek kadar açıktılar. Anlatacağı hikayeleri seçmesine yarayacak bir mantık. Ama kendi öfkesinden ve heyecanından başka hiçbir şeye inanacak gibi değildi. İsrarın güzelliğini gösterecek bir örnek. Bunun için anlatması, yalnız hikayelerine inanarak anlatması gerektiğini biliyordu. Dolapları karıştırdı, adres defterlerini hızla okudu, anahtar cümleleri heceledi, haritalara baktı, aceleyle birini bırakıp öbürünü alarak yüz fotoğraflarını seyretti. Kıyafet değiştirme kutusunu karıştırıyordu ki 9'a 3 kala bile bile geç kalmanın kahredici pişmanlık duygusuyla koşarak evden çıktı. Saat 9:02 geçe Alaaddin'in dükkanının karşısında öteki kaldırımda bir apartmanın giriş kapısının karanlığına girmişti. Ama karşı kaldırımda kabak kafalı hikayeci ya da onun karısı olabilecek kimse yoktu. Verdikleri telefon numaraları yanlış çıktığı için bir öfke duyuyordu onlara. Kim kimi aldatıyordu, kim kime oyun ediyordu? Tıkış tıkış dolu vitrinden Alaaddin'in iyi aydınlatılmış dükkanının ancak bir kısmı görülebiliyordu. Tavandan iplerle sarkan oyuncak tüfekler, fili içindeki plastik toplar, orangutan ve Frankenstein maskeleri, salon oyunu kutuları, rakı ve likör şişeleri, vitrine mandallanmış renkli magazin ve spor dergileri, kutular içindeki bebekler arasından Galip, arada bir Alaaddin'in eğilip kalkan gövdesini ve başını fark ediyordu. İade için sardığı gazeteleri sayıyordu. Dükkanda başka kimse yoktu. Gün boyu tezgahta çalışan Alaaddin'in karısı evde, mutfakta kocasının dönüşünü bekliyor olmalıydı şimdi. Dükkana biri girdi. Alaaddin de tezgahın arkasına geçti. Hemen arkasından Galip'in yüreğini oynatan yaşlı bir karı koca girdi içeri. İlk giren tuhaf kıyafetli adamın ardından yaşlı karı koca ellerinde iri bir şişe dışarı çıkıp kol kola girdiler. Ama Galip hemen anladı onlar olamayacağını. Kendi dünyalarına fazlasıyla gömülmüşlerdi çünkü. Daha sonra içeri giren yakası kürklü paltolu beyefendiyle Alaaddin konuşmaya başladılar. Galip elinde olmadan ne konuştuklarını hayal etti. Kaldırımın ne Nişantaşı meydanı tarafında, ne cami yönünde, ne de ıhlamurdan gelen sokakta dikkati çeken biri vardı şimdi. Dalgın insanlar hızlı hızlı yürüyen paltosuz tezgahtarlar, gecenin kurşuni ilacı verdiğinde fazlasıyla kaybolmuş yalnızlar. Bir an bütün sokak ve kaldırımlar tenhalaştı. Karşı kaldırımda vitrininde dikiş makinesi sergilenen dükkanın reklam panosunun cızırdayan neon lambasını işittiğini sandı Galip. Karakolun önünde elinde makinalı tüfekle nöbet tutan polisten başka kimsecikler yoktu. Alaaddin'in gövdesine don lastikleri ve mandallarla renkli dergiler astığı kestane ağacının karanlık ve çıplak dallarına bakarken bir korku duydu. Gözetlendiği, orada olduğunun bilindiği, tehlikede olduğu duygusu. Bir gürültü oldu. Ihlamur yönünden gelen 54 model bir Dodge arabı ile Nişantaşı'na doğru çıkan Skoda marka eski bir belediye otobüsü köşede az daha çarpışacaklardı. Galip sıkı bir fren yapıp duran otobüsün içindeki yolcuların toparlandıklarını, doğrulup yolun öte tarafına baktıklarını gördü. Aracın soluk iç ışıkları altında kendinden en fazla bir metre ötede olayla ilgilenmeyen yorgun bir yüze göz göze geldi. 60 yaşlarında bitkin bir adam, gözleri bir tuhaftı, acıyla, kederle yüklü. Daha önce bir yerde rastlamış mıydı ona? Emekli bir avukat ya da ölümü bekleyen bir öğretmen. İkisi de belki benzeri şeyler düşünerek şehir hayatının kendilerine tanıdığı bu rastlantı anından yararlanarak pervasızca birbirlerini seyrettiler. Otobüs birden gazlayınca belki de birbirlerini bir daha hiç görmemek üzere kaybettiler. Mor egzoz dumanının içinde Galip, bu arada karşı kaldırımda bir hareket başlamış olduğunu fark etti. Alaaddin'in dükkanının önünde birbirlerinin sigaralarını yakarak dikilen iki genç gördü. Cuma akşamı sinemaya gitmeden önce üçüncü arkadaşlarını bekleyen iki üniversite öğrencisi. Alaaddin'in dükkanında bir kalabalık vardı. Dergilere bakan üç kişiyle bir bekçi. Köşeye kaşla göz arasında iteklediği arabasıyla koskoca bıyıklı bir portakalcı gelmişti. Ama uzun bir süredir oradaydı da Galip mi fark etmemişti. Aşağı kaldırımdan cami tarafından elinde paketleriyle bir çift yaklaşıyordu. Ama genç babanın kucağında bir de çocuk gördü Galip. Aynı anda hemen bitişindeki küçük pastanenin yaşlı sahibesi Rumma'dan dükkanın iç ışıklarını söndürdü, eski paltosunu sarınarak sokağa çıktı. Galip'e kibarca gülümseyip kepengi bir kancayla tutup gürültüyle indirdi. Bir anda kaldırımlarda Alaaddin'in dükkanı da boşalmıştı. Kız lisesi yönünden yukarı mahallenin kendini ünlü bir futbolcu sanan delisi üzerinde sarı lacivert üniforması bir bebek arabasını ağır ağır iterek geldi geçti. Pangaltı'daki İnci sinemasının girişinde tekerlekleri Galip'in hoşuna giden bir müzikle dönen bu bebek arabasının içinde gazete satardı. Çok da kuvvetli olmayan bir rüzgar esti. Galip üşüdü. Saat 9:20 geçiyordu. Üç kişinin daha geçmesini bekleyeceğim diye düşündü. Dükkanın içindeki Alaaddin'i de karakolun önünde olması gereken polisi de göremiyordu şimdi. Karşı apartmanların birinin daracık balkonunun kapısı açıldı. Galip yanan bir sigaranın kızıl ışığını gördü. Sonra adam sigarayı atıp içeri girdi. Kaldırımlarda reklam panolarının, leon lambalarının madenimsi ışığını yansıtan belli belirsiz bir ıslaklık vardı. Kağıt parçaları, çöpler, sigara izmaritleri, plastik torbalar. Galip bir an bütün çocukluğundan beri yaşadığı ve değişimini bütün ayrıntılarıyla gözlediği sokağı, mahalleyi, tatsız gecenin karanlık laciverdi içinde bacaları gözüken uzaktaki apartmanları, bir çocuk kitabında resimleri yayımlanan dinozorlar kadar kendine yabancı ve uzak buldu. Daha sonra çocukluğunda olmak istediği gözünden X ışınları fışkıran adam gibi hissetti kendini. Dünyanın içindeki gizli anlamı görüyordu. Halıcının, lokantanın, pastanenin reklam panolarındaki harfler, vitrinlerdeki pastalar, ay çörekleri, dikiş makineleri ve gazeteler aslında hep bu ikinci anlamı işaret ediyorlardı da uykuda gezerler gibi kaldırımlarda gezinen talihsizler, bir zamanlar esrarını bildikleri bu alemin anılarını unuttukları için ellerinde kalan birinci anlamla kıt kanaat yaşıyorlardı. Aşkı, kardeşliği, kahramanlığı unutup filmlerde bu konulara ilişkin gördükleriyle idare edenler gibi. Teşvikiye meydanına yürüyüp taksiye bindi. Taksi Alaaddin'in dükkanının önünden geçerken Galip, kabak kafalı adamın da tıpkı kendisinin yaptığı gibi bir köşede gizlendiğini, Celal'i beklediğini hayal etti. Bunu hayal mi ediyordu, yoksa dikiş makinelerinin sergilendiği vitrinin yanında makinelerle dikiş diken donuk mankenlerin, neon lambalarıyla aydınlanan büyülü ve korkutucu gövdelerin arasında tuhaf kıyafetli, korkutucu bir gölge mi görmüştü? Sanki bir an çıkaramadı. Nişantaşı meydanına geldiğinde taksiyi durdurup Milliyet gazetesinin akşam çıkan meyhane baskısını aldı. Kendi yazısını Celal'in yazısını okur gibi bir şaşkınlık, oyun ve merak duygusuyla okurken, bir yandan da kendi köşesinde kendi resminin ve adının altında bir başkasının yazısını okuyan Celal'i hayal ediyordu. Ama onun tepkisinin ne olacağını tam kestiremiyordu bir türlü.